Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Sevinç ve Yasa. Seslendiren Akın Altan. Otobüse bindiğinde herkesi rahatsız etti. Başkalarının belgeleriyle tıklım tıklım dolu evrak çantası, sol koluyla kavradığı koskoca paket, gri yünlüden kaşkolü, neredeyse çiçek gibi açılı verecek şemsiyesi, her şey dönüş biletini göstermesini engelliyordu. O paket azmanını biletçinin bankosuna koymak zorunda kaldı. Neredendir bilinmez, bir bozuk para selidir boşandı. Toplayayım diye yere eğilecek oldu. Arkasında bekleyenler hemen seslerini yükselttiler. O oyalandıkça paltolarının etekleri otomatik kapıya sıkışacak diye korkmuşlardı. Çabalaya çabalaya kenarlara tutunmuş duran yolcuların sırasına girmeyi başardı. Aslında çelimsizdi ama çeşit çeşit yüklerinden ötürü 7 kat cübbeyle kabarmış bir rahibe kadar yer tutuyordu. Trafiğin işler acısı kargaşasında otobüs bir de çamurda kızak yapınca bu densiz yük arabadaki herkesi sinirli yaptı. Birilerinin ayaklarını çiğnedi, birileri de onun ayaklarını çiğnediler. Sağdan soldan çıkışmalar duyuldu. Hatta arkasından evliliğinde bir takım gölgeler bulunduğunu ileri süren 3 eceli bir sözcük de işitince, onurunun buyruğuna uyarak başını çevirip baktı. O bitkin gözlerine ürkütücü bir anlam verdiğini düşünüp avundu. Bu arada kırsal barok stilinin gerisinden her köşeden dışarıya perişanlık dökülen yollarda ilerliyordu otobüs. 80'ini doldurmuş dükkanların sarımsı ışıklarının önünden geçiyordu. Kendi durağına gelince zili çaldı, indi. Şemsiyesine takılıp tökezledi. Sonunda kendini 1 metrekarelik kaldırımında tek başına buldu. Telaşla plastik para cüzdanının yerinde olup olmadığına baktı. İşte mutluluğunun tadını çıkarmakta özgürdü artık. Cüzdanının içinde sımsıkı kapalı 37.245 lira vardı. Bir saat önce aldığı yıl sonu ikramiyesi, nice dikenlerden yakayı kurtarmak yani. Kiralar dondurulduğundan beri büsbütün lapanlamaz olmuş, üstelik 6 aylık alacağı olan ev sahibi bir diken, karısının tavşan ceketinin, ''Sana uzun mantodan çok daha yakıştı bu hayatım. İnce gösteriyor. Taksitlerini hiç gün sektirmeden almaya gelen tahsildar bir diken. Balıkçıyla sebzecinin insanın canını alacak gibi bakmaları ayrı bir diken. O büyük boy 4 banknot gelecek elektrik faturasının korkusunu, çocuklarının pabuçlarına üzüntülü bakışları, tüp gazın alevinin titreyişini kaygıyla gözlemeyi de ortadan kaldırıyordu. Bolluk demek değildi elbette ama bunalımın ara vermesi demekti. Yoksulların gerçek neşesi budur zaten. Sonra kim bilir, belki aradan 1-2 bin liret Noel yemeğinin parıltısında tüketilmek üzere kısacık bir süre için kurtarılabilirdi. Ne var ki şimdi gönlünü dolduran pespembe mutluluk dalgasının yıl sonu ikramiyesinden ileri geldiğini sanmıyordu. Nice ikramiyeler almıştı böyle. Onların şöyle bir görünüp kayboluveren sevincini iyi tanırdı çünkü. Pembe. Evet, pes pembe. Sol koluna ağrı veren tatlı yükün ambalajı gibi pembe. Bürodan eve getirdiği 7 kiloluk panettone'nin çevresinde çiçek gibi tomurcuklanıyordu o ambalaj. Aslında o ne idüğü pek belli olmayan, hatta kökenleri epey kuşku götüren un, şeker, yumurta tozu ve kuru üzüm karmaşasına hiç de bayılıyor değildi. Hatta hoşlandığı bile söylenemezdi. Ama 7 kilo lüks yiyecek birden. Besinlerin 100 gramlık yarım litrelik parçalar halinde girdiği bir evde, belli sınırlar içinde de olsa hatırı sayılır bir bolluk anlamına geliyordu bu. Üstelik 3. sınıf markalardan başkasının boy göstermediği bir kilerde ünlü bir marka. Ne sevinecekti Maria. 2 hafta süreyle akşam kahvaltısının bilinmeyen ülkesinde yolculuğa çıkacaklardı çocuklar bağıra çağıra. Ama bunlar da yine başkalarının sevinçleriydi. Panettone denilen vanilya ve renkli kartondan yapılmış maddesel sevinçler yani. Kendi kişisel mutluluğu bunlardan çok değişikti. Gururla, Sevecenlikle karışık ruhsal bir mutluluktu. Evet efendim, öyle işte. Ruhsal. Az önce daire müdürü Commendatore maaş zarflarını ve Noel tebriklerini o tepeden bakan babacan eski faşist kodamanı tavrıyla dağıtırken, büyük üretim firmasının daireye armağan gönderdiği 7 kiloluk panettone'nin en liyakatli memura verileceğini söylemişti. Ve sayın meslektaşlarından hemen oracıkta bu talihlinin kim olacağını demokratik yöntemlerle, tam böyle demişti işte, belirlemelerini rica etmişti. Panettone orada, yazıhanenin ortasına kurulmuş bekliyordu. Ağır, sımsıkı kapalı. Nurlu ufukların müjdecisi, derdi herhalde. Aynı Commendatore, sırtında üniformasıyla 20 yıl önce olsa. Meslektaşlar arasında gülüşmeler, fısıldaşmalar geçmiş, sonra hepsi, en başta da müdür, onun adına aykırmışlardı. Bir memnunluk dalgası kabarmıştı içinde. İşi devam ediyor demekti bu. Zafer demekti kısacası. Daha sonra da o ferahlık duygusunu hiçbir şey sarsamamıştı. Ne fırtınalı gün batımıyla düşük voltajlı neonların çifte bulanıklığı içinde, aşağı kahvede arkadaşlarına yapmak zorunda kaldığı 300 liretlik ikram, ne ganimetin ağırlığı, ne otobüste işittiği küfürler, hiçbir şey. Aslında bunun memurların kendi yoksulluğuna kibirle karışık acımalarından başka bir şey olmadığı, bilincinin derinliklerinde şimşek gibi bir çakıp kaybolmuştu. Ama bu bile bozamamıştı keyfini. Çok yoksuldu çünkü. Gururun öyle ayrık otu gibi gerekmediği yerlerde bitivermesine izin veremezdi ki. Son rötuşları 15 yıl önce bombardımanların tamamladıkları yıkık bir sokaktan evine yöneldi. Kendi oturduğu hortlak gibi apartmanın bir köşesinde büzülmüş durduğu hayalete benzer meydana vardı. Yine de kapıcı Cosimo'yu canla başla selamlamaktan geri durmadı. Kendisinden bile düşük maaş alıyor diye küçümsüyordu adam onu. 9 basamak, 3 basamak, 9 basamak. Cavaliere falan kanın katı. Fiat 1100 arabası vardı gerçi adamın ama karısı hem çirkin, hem ihtiyar, hem edepsizdi. 9 basamak, 3 basamak. Eyvah, ayağa kaydı. 9 basamak. Doktor Fişmanca'nın ikametgahı. Allah esirgesin. Aklı fikri Vespa'larda, Lambretta'larda bir aylak evlat. Bekleme odası desem bomboş. 9 basamak, 3 basamak, 9 basamak. Kendi dairesi, sevilen, sayılan, ödüllendirilen, başkalarına benzemeyen bir muhasebecinin kendi halinde yuvası. Kapıyı açtı. Ufacık antreye girdi. Kavrulmuş soğan kokusu sarmıştı bile ortalığı. Sepet iriliğinde bir sandık cihazını üzerine bıraktı. O kollarını kopartan yükü. Başkalarının çıkarlarıyla ağırlaşmış evrak çantasını. Öteye beriye dolanan kaşkolü. ''Maria, çabuk gel!'' diye çın çın öttü sesi. Gel, bak ne güzel. Karısı mutfaktan çıka geldi. Mavi sabahlığı tencerelerin isine batmış, tabak çatal kurulamaktan kızarmış ufacık elleri, doğum yapa yapa biçimden çıkmış karnının üzerinde. Çocuklar burunlarında sümükleriyle pembe anıtın çevresini sarmış, dokunmaya cesaret edemeden ayaklanıyorlardı.
Aferin sana. Maaşını da getirdin mi bari? 5 para kalmadı bende.
Al hayatım. İşte. Kendime yalnız bozuklukları alıkoyuyorum. 245 lireti. Ama şu Tanrı'nın nimetine bir bak hele sen.
Bir zamanlar güzeldi Maria. Kaprisli gözleri daha birkaç yıl öncesine dek cin gibi parıldardı yüzünde.
Şimdi ise esnafla çekişmekten sesi çatallaşmış, kötü yiyeceklerden cildi bozulmuş, sislerle örtülü, kayalık bir geleceğin ufkunu gözlemekten gözlerinin pırıltısı sönmüştü. Kala kala, Azizelerinkini andıran ruhu kalmıştı geriye. Yani katı, sevecenlikten uzak bir ruh.
Ancak azarlayarak,
yasaklayarak anlatabiliyordu kendini. Bir de ezilmiş ama baş eğmek nedir bilmeyen sınıf gururu. Çünkü Independenza Caddesi'ndeki bir büyük şapkacının kızıydı. Ve Girolamo'sunun kendisininkiyle eş değerde olmayan kökenlerini küçümsüyordu. Ama aslında tapıyordu ona. Tıpkı aptal olduğu halde yine de sevilen bir çocuğa tapar gibi. Kadının bakışları umursamazlıkla kaydı yaldızlı kartona.
Çok iyi. Yarın avukat Rezina'ya göndeririz. Nice ikramının altında kalmıştık.
Avukat 2 yıl önce muhasebeciye karmaşık bir iş vermişti. Sonra ücretini ödedikten başka ikisini de kendi maden pırıltıları içindeki ultramodern evine yemeğe çağırmıştı. Zavallı muhasebeciye oraya gidebilmek için satın aldığı ayakkabıların acısından ötürü tam bir işkence olmuştu yemek. Ve şimdi bu hiçbir eksiği olmayan hukukçu yüzünden onun Maria'sı, Sabarios'u, Andrea'sı, küçük Giuseppina'sı ve kendisi onca yıl kaza kaza vardıkları bu biricik bolluk damarından vazgeçeceklerdi ha? Mutfağa koştu. Bir bıçak kaptı. Gayretli bir Milanolu işçi kızın paketin çevresine özenle doladığı yaldızlı ipleri kesmeye atıldı. Ama kızarmış, yorgun bir el omzuna dokundu.
Girolamo, çocukluk etme. Biliyorsun, Rezina'ya olan borcumuzu ödememiz gerek.
Yasa konuşuyordu. Vicdanı lekesiz şapkacıların çıkardıkları yasa.
Ama şekerim, bir ödül bu. Bir liyakat kanıtı. Bana önem verdiklerini gösteriyor. Boş versene. Amma da kibar, ince fikirli kişilermiş şu senin meslektaşlar. Sadaka, Cire. Sadakadan başka bir şey değil bu.
Eskiden severken verdiği adla çağırıyordu onu. Derininde eski tutkuların izlerini, yalnız adamın seçebildiği gözlerle gülümsüyordu ona.
Yarın başka ufak bir panettone alırsın. Bize yeter. O standadaki burmalı mumlardan da 4 tane. Biz de büyük bir eğlenti yapmış oluruz böylece.
Öyle de yaptılar. Ertesi gün adam, rastgele bir panettone ile insanın başını tutan o mumlardan 4 değil, 2 tane aldı. Dev panettone'yi ise bir acenta eliyle avukat Rezina'ya gönderdi. Bu da ayrıca 200 lirete patladı. Üstelik Noel'den sonra 3. bir kek daha alıp, dilimleyip tanınmaz hale getirerek meslektaşlarına götürmek zorunda kaldı. Çünkü o göz alıcı ganimetten kendilerine bir lokma bile getirmedi diye alaya almışlardı kendisini. Sonra o ilk panettone'nin yazgısına bir sis perdesi indi. Yıldırım acentasına şikayete gitti adam. Kendisine pek tepeden baktılar. Ve alındıların kaydedildiği defteri gösterdiler. Avukatın uşağı tersinden imzalamıştı burayı. Ama Epifania'dan sonra teşekkürlerim ve en iyi dileklerimle yazılı bir kartvizit geldi. Onurları kurtulmuş sayılırdı. Son.